Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında ilerlemeye gayret ettiğimiz bu programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam Doçent Doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin huzurlarınızdayız. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda Bakara suresinin ilk 5 ayetini ele almaya başlamıştık ve netice itibariyle ilk 4 ayetiyle ilgili hem kısmi olarak hem genel olarak üzerinde durulan noktalar, tasavvufi yorumların bir kısmı ile alakalı hocamızdan bazı malumatlar edinmiştik. Şimdi ise 5. ayetinden başlayıp inşallah bu kısmı, bu bölümü nihayete erdirmeyi inşallah düşünüyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Teşekkürler. Allah razı olsun.
Allah iyilik sağlıkta daim eylesin. Hocam Bakara suresinin 5. ayetinde kalmıştık en son. Estaizu billah. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler. Ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Buyurun hocam.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bu Bakara suresinin ilk 5 ayetinin bir neticesi gibi, 5. ayet ilk 5 ayetinin bir sonucu, bir neticesi gibi müttakilerden bahsediyordu ilk ayetlerde. Ardından gelen ayetlerde müttakilerin özellikleri, sıfatları, vasıfları sayılıyordu. Biz önceki programlarımızda bunlar üzerinde durmaya çalıştık. Evet. Bu hususları anlamaya çalıştık. İşte bu müttakiler, takva üzere olan kimseler, işte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedir buyurularak onların durumu ifade ediliyor.
Evet.
Yani işte gaybe iman eden, namazı kılan vesaire yukarıda sayılan, devam eden ayetlerde özellikleri sayılan bu kimselerin Allah katında ayrıcalıklı bir yer edindikleri, bunların hidayeti, Allah tarafından bir hidayete nail oldukları beyan ediliyor, açıklanıyor. Ve neticede tabii bu Allah tarafından olan bu hidayet, daha önce sayılan sıfatları, vasıfları dolayısıyla işte gaybe iman etmeleri, infakta bulunmaları vesaire gibi, namazı ikame etmeleri, dosdoğru kılmaları gibi yukarıdaki ayetlerde, önceki ayetlerde sayılan bu sıfatların tabii neticesi nedir? İşte hidayet üzere olmaktır. Allah tarafından bir hidayet üzere olmaktır.
Evet.
Gaybe iman eden, diğer özellikleri işte yukarıdaki ayetlerde sayılan takva sahibi bu kimseler, bu zikredilen özellikleri sebebiyle elbette Allah katında ayrıcalıklı bir yere nail olmuşlardır. Başkalarından tamamen farklıdırlar. Bu sebeple bu vasıfları sayılan kimseler üstün bir, Allah katında değerli bir yere nail olmuşlardır. Onun için ayette aslında Arapçada ülaike kelimesi uzağı ifade etmek için kullanılır. Uzakta olan bir şeyi ifade eder.
Evet.
Bunun burada kullanılması bir tefsiri, yorumu, işte bu sayılan vasıflardaki müttaki, takva sahibi kimselerin Allah katındaki derecelerinin yüksekliğini ve faziletteki üstünlüklerini göstermek için uzak zamiri kullanıldı şeklinde yorumlanmıştır.
Evet.
Yine ayete baktığımız zaman hüden kelimesi, hidayet manasındaki hüden kelimesi Arapçada nekre, yani belirsizlik ifade eden bir sıga ile lafızla kullanılmıştır.
Evet.
Bunun böyle olması ise, bunun sebebi ise hidayetin yüceliğini göstermek, hidayetin tam olarak mahiyetine, künhüne vakıf olmanın mümkün olmadığı gibi onun değerini tam olarak takdir etmenin herkes için mümkün olmadığını ifade etmek içindir. Bu şekilde olduğunu, bu şekilde nekre olması.
Evet.
Yine hüden kelimesinden önceki ala lafzının, harficerinin kullanılması, müttakilerin hidayet ile özdeşleştiklerini gösterirler. Artık hidayetin tamamen hidayete nail olduklarını gösterir. Bir şeyi benimseyen kimse o şeyin etkisi ve tasarrufu altına girer. Tabii işte demek ki hidayete de tam nail olabilmek için tefekküre ihtiyaç var. Onun delilleri üzerinde düşünmeye, vakit ayırmaya, idrakini, düşüncesini ona yönlendirmeye ihtiyaç var. Yine ameller konusunda da nefis muhasebesi yapmaya ihtiyaç var.
Evet.
Yani demek ki tam olarak bu konuda hidayetin mahiyetini anlamak için bunlara ihtiyaç var. Tabii Allah Teala müttakilere dünyada ikram etmiştir. Bu ayeti kerimeden anlaşıldığına göre onlara hidayet lütfetmiştir. Hidayet ne demek? Allah'ın bir kimseye yolunu açması, yolunu göstermesi, yol göstermesi.
Evet.
Tabii Allah bir kimseye yol göstermezse o kimse yol bulamaz, yolunu bulamaz. Hidayet yani yolunu mutlaka şaşırır. Dolayısıyla bu büyük bir lütuftur. Ve yine ayette felah, mutlak kurtuluş onlara ait olduğu, kurtulanların onlar olduğu ifade ediliyor ki efendim felahı da kurtuluşu da Cenab-ı Hakk'ın onlara lütfettiği ifade edilmiş oluyor.
Evet.
Yine bu ayeti kerimede dikkat çeken bir husus, alâ huden min rabbihim konusunda dikkat çeken bir husus, min rabbihim, Rableri tarafındandır bu hidayet. Dolayısıyla yani kendiliğinden değil Allah Teala tarafından olması da yine calibi dikkat bir husustur. Yine bu hususa burada dikkat çekilmiş oluyor.
Evet.
Yine bu müttakilere nispetle olan zamirin, hüm zamirinin Allah'a nispet edilmesi, Rabbihim şeklinde Allah'a nispet edilmesi de yine müttakilere bir şeref bahşetmektedir. Onların değerini yüceltmek maksadını ifade etmektedir. Yani Allah'a nispet ediliyor
evet,
müttakiler.
Evet.
Onların Rabbi. Sanki yani şöyle bir şey, yani başkasının değil sırf onların Rabbiymiş Allah gibi. Elbette Allah herkesin Rabbi ama Allah'a nispet edilmeleri bu müttakilerin onların şerefini, değerini yüceltme manası ifade ediyor. Dolayısıyla bu ayette hidayete sahip olanların işte yukarıda sayılan bütün bu vasıfları taşıyan kimseler olduğu da ifade ediliyor.
Evet.
Tabii Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, diğer ayet-i kerimelere de baktığımız zaman hidayet bir bakıma imanın da bir neticesi olarak ayet-i kerimelerde ifade ediliyor. Yani hidayet imanın en başta imanın bir neticesidir. Nitekim yine aynı surede Bakara suresinin 136-137. ayet-i kerimesinde "Kulu amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ" diye başlayan ayet-i kerimede işte deyin ki biz Allah'a iman ettik. İşte İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a, onların torunlarına gönderilene, Musa'ya, İsa'ya verilene, Rableri tarafından peygamberlere verilenlere, onları birbirinden ayırt etmeyerek iman ettik. Biz ona teslim olanlarınız deyin. Sizin inandığınız gibi onlar da, yani Yahudiler, Hristiyanlar da inanmış olsalar doğru yolu bulmuş olurlardı. Fe in amenu bi misli ma amentum fakad ihtedav.
Evet.
Demek ki yani sizin inandığınız gibi inanmış olsalardı doğru yolu bulurlardı. Hidayete ererlerdi. Demek ki Allah hidayet yani Allah'ın yol göstermesi, Allah'ın doğru yola iletmesi. O zaman demek ki bunun birinci şartı, hidayetin birinci şartı imandır. Dürüst, doğru bir imandır. Allah'a sahih bir iman, imanının düzgün olması, peygamberlere, geçmiş peygamberlere ve elbette bizim peygamberimize düzgün bir imanın, sahih bir imanın neticesi hidayettir. Yine aynı şekilde iman hidayete bir sebeptir. İşte insanın imanı güçlü olursa nefse karşı, şeytana karşı, kötü insanlara karşı, kötülüklere karşı insan daha dirençli olur. Ve onların olumsuz şeyleri, baskıları, vesveseleri, tesirleri asgariye inmiş olur. Onun için iman çok önemlidir. Eğer iman güçlü olursa bu tür olumsuz şeylere, saldırılara karşı insan güçlü olur, onlara galip gelir ve hata da etse, bir insanın imanı güçlüyse tevbe eder, pişman olur ve iman insanı hep iyiliğe götürür, hidayete, güzelliklere götürür.
Evet. Hocam, müttakilerle ilgili zaten Bakara suresinin ilk ayetlerinde, özellikle ikinci ayeti, üçüncü ayetinde bazı vasıflar zikredildi ve bu vasıflar üzerinde de konuşmuş olduk. Netice itibariyle de bu ayette geldiği şekliyle de Rablerinden gelen bir hidayet üzredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Yani onların ta kendileridir. Evet. Burada da müttakilerin netice itibariyle çok güzel bir akıbetinden söz ediliyor. Bununla alakalı başka bir örnek de verebilir miyiz Kur'an-ı Kerim'den?
Tabii yani elbette takva insanı güzel yerlere, güzel neticelere ulaştırıyor. Nitekim işte hidayete vesile oluyor. Söylediğimiz gibi mesela bu ayetlerden birisi innellezine amenu ve amilussalihati yehdihim rabbuhum biimanihim.
Evet.
İman edip salih ameller, güzel ameller işleyenleri Rableri imanları ile, imanlarından dolayı, imanlarına karşılık olarak, imanları sebebiyle onlara hidayet lütfeder. Onlara yol gösterir, onları doğru yola iletir. Demek ki iman önemli. Bir başka ayet-i kerime, Meryem suresinin 85. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Yevme nahşurul müttakine iler rahmani vefta. O gün, yani kıyamet günü, müttakileri bir heyet halinde Rahman'ın huzurunda toplarız.
Evet.
Demek ki müttakiler Allah'ın huzurunda toplanacaklar. Tabii burada Allah'ın Rahman sıfatı zikrediliyor. Yani Allah'ın onlara lütufla, ikramla muamele edileceği ifade ediliyor. Yani Allah'ın huzuruna adeta özel bir şekilde onların alınacağı ifade ediliyor ki bu onlar için ayrıcalıklı bir özelliktir. Tabii Kur'an-ı Kerim'de tabii başka ayet-i kerimelerde de işte meleklerin müminleri karşılayacağı,
evet,
onlara izzet ikramda bulunacakları ifade ediliyor. Tabii tam aksi davrananlar, Allah'a isyan edenler, takva sahibi olmayanlar, günahkarlar ise onları da zebaniler karşılayacak. Dolayısıyla böyle bir farklılık olacaktır.
Evet.
Yine tabii cennete nail olacaklardır. Allah'ın huzuruna davet edilecektir. Cennette türlü türlü nimetlere nail olacaklardır. Nitekim Yasin suresinde geçtiği üzere Estağfirullah inna ashabel cennetil yevme fi şugulin fakihun hum ve ezbacuhum fi zilalin alel eraiki muttekiun lehum fiha fakiyetu ve lehum ma yedde'un selamun kavlen min rabbir rahim. Yani o cennetlikler, cennet ashabı o gün gerçekten nimetler içinde safa sürerler, nimetler içerisinde gark olurlar. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada onlar için her çeşit meyve vardır. Bütün arzuları yerine getirilir. Bütün bunlara da ilaveten selamun kavlen min rabbir rahim, çok merhametli olan Rab'den, Allah'tan onlara sözlü selam gelir, hususi selam gelir. Tabii bu da daha ayrıcalıklı, daha büyük bir lütuftur, nimettir.
Evet.
Dolayısıyla demek ki takva insanlığı cennete, cennetten de öte cennetin sahibine, Allah'a doğru yaklaştırıyor, Allah'a doğru iletmiş oluyor.
Evet, hocam bir de bu ayeti kerime de yine ulaike kelimesi var. Bu iki defa tekrarlanıyor aynı cümle içerisinde. Bununla ilgili ne söyleyebiliriz?
Evet. Şimdi bu iki defa tekrarlanması, burada geçen iki hükümden, iki husustan bahsediliyor. Birinin diğerinden ayrı olduğunu, ikisinin ayrı ayrı birer husus olduğunu ifade ediyor.
Yani iki farklı
müttakilere, tabii ne var? Birincisi, ulaike alâ hüden min rabbihim. İşte onlar, yukarıda özellikleri, meziyetleri sayılan bu takva sahibi kimseler, alâ hüden min rabbihim, Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Birinci husus bu.
Evet.
İkincisi, Allah'ın ikinci ikramı tekrar ayrı bir husus olarak, ayrı bir hüküm olarak, ve ulaike humul müflihun. İkinci olarak onlar işte kurtuluşa erenlerin ta kendileridir gibi ayrıca ifade ediliyor. Yani burada iki ayrı husus olduğunu, iki ayrı hüküm bulunduğunu göstermektedir. Ona işaret etmektedir. İki şeyin gerçekten ayrı ayrı nimetler olduğunu, ayrı ayrı hususlar olduğunu beyan etmektedir.
Hocam zaten bu ikinci bölümde de mesela ilk kısımda ulaike ala huden min rabbihim. Tamam, ilk kısım ve ulaike humul muflihun. Burada yine ulaike kelimesi var. Ardından yine belki onun yerini tutabilecek olan bir hüm zamiri var tekrar. Peş peşe de gelmiş bu. Burada da zannediyorum bir işaret vardır herhalde.
Yani şöyle bir mana da var burada. Ulaike Ulaikel müflihun da denilebilir. Evet. Onlar kurtuluşa erenlerdir. Ama buradaki hüm zamiri felahın sadece, kurtuluşun sadece onlara ait olduğunu ifade ediyor. Yani kurtulan varsa onlardır. Kurtulanların ta kendileridir onlar. Felah sıfatı sadece onlara mahsustur gibi bir mana ifade ediyor. Yani bu felaha erecek olanlar takva sahipleridir, müminlerdir. Onların dışında gerek ehli kitap olsun, Yahudi Hristiyanlar olsun, gerek müşrikler başkaları olsun, onların bu felaha nail olamayacaklarını ifade etmiş oluyor. Ve yine tabii burada iki husus, yani Allah'ın hidayet lütfetmesi onlara ve felahı lütfetmesi, bu iki husus sayılıyor. Müttakilere Cenab-ı Hakk'ın ikramının sadece bunlar olduğu manasına da gelmez bu. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın elbette pek çok ikramları vardır ama en büyük iki nimet Allah'ın bir kula hidayet lütfetmesi ve onu felaha, mutlak kurtuluşa erdirmesi olduğu için bu iki hususa dikkat çekilmiş. Hidayet üzerinde biraz durduk efendim. Biraz da felah nedir?
Evet, buradan da yani felaha geçecek olursak, felah kelimesi kurtuluş olarak da aslında ifade ediyoruz ama nasıl bir kurtuluş? Bu anlamda necat kelimesi de var mesela. Kurtuluş da diyoruz veya felah diyoruz. Bunların aralarında ufak da nüanslar var zannediyorum hocam.
Tabii yani felah daha büyük bir sıkıntıdan kurtulmak ya da efendim çok büyük bir dertten, çok büyük bir şeyden kurtulmak gibi manası var. Necata göre daha büyük bir kurtuluş. Kelime anlamı olarak felah, yarılma, açılma, kesilme gibi manalara geliyor Türkçe'de aslında sözlük manası. Onun için Arapça'da çiftçilere fellah derler.
Evet.
Felah. Fellah da çiftçi demektir. Çünkü çiftçi ne yapar? Toprağı yarıp açar ve toprağı kazır. Açar toprağı. Bir bakıma felah insanı işte sıkıntıyı aşıp sıkıntıdan kurtardığı için insana felaha felah denilmiştir. Bu ayeti kerimedeki manası veya Kur'an-ı Kerim'de felahın manası, ayetteki felahın manası, onlar kıyamet günü cennete ulaşmakla kurtuluşa ereceklerdir. Cehennemden kurtulacaklardır. Hem dünyada hem de ahirette Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine, hayrına nail olacaklardır. Her türlü başarıya, kurtuluşa ereceklerdir manasınadır. Yani felah, çok büyük bir felaketten kurtulmak. Yani cehennemden kurtulmak, cennete ermek. Bunlar büyük nimetlerdir. Bu manayadır.
Evet.
Evet. Felah tabii nasıl olur? İnsan nasıl felaha erer? Felahın meydana gelmesi için ne gerekir dediğimiz zaman bunun için üç şeyin gerektiği söylenmiştir. Bunlardan birincisi, insan felaha ermek için en başta bu içimizde olan bir düşmanımız var. Bir nefis denen, heva denen, şehvatından bahsedilen, şehvetlerinden bahsedilen Kur'an-ı Kerim'de bir nefis var. Bu nefse galip gelmek gerekiyor. İşte müttaki olanlar, takva sahibi olan kimseler hevalarına, nefislerinin arzu ve isteklerine kanmadılar. Dünyaya aldanmadılar. Dünyanın cazibesi onları azdırmadı. Şeytanın vesveseleri veya işte kötü arkadaş, kötü insanlar onları fitneye düşürüp yoldan çıkaramamıştır. Yani bir kere böylece nefislerini bastırmışlar, nefislerine galip gelmişlerdir. Demek ki birinci şart bu, felah.
Evet.
İkinci olarak felahtan, büyük tehlikelerden kurtulmaktır felah demek. Ne gibi mesela? İnsan için en büyük tehlikeler nedir? Küfürdür, inkardır, Allah korusun. Allah'ı tanımamaktır, imansızlıktır. Dalalettir, yolunu şaşırmaktır. Bid'atlara düşmektir, cehalettir. Nefsine, şeytanın aldanmaktır, nefsine aldanmaktır, nefsine mağlup olmaktır. Şeytanın vesvesesine kapılmaktır. İnsanın emniyetinin, güveninin kalmamasıdır. Kabirde insanın yalnız kalmasıdır. Tabii kabirde yalnızlık neden olur? İnsan dünyada hayırlı ameller işlemezse kabirde yalnız kalır.
Evet.
Efendim, kıyamette bir takım sıkıntılarla karşılaşabilir. Sırat hatta Sırat Köprüsü'nde ayağa kayabilir. Zebanilerin eline düşebilir. Cennete ulaşamayabilir. Cehenneme düşer olabilir. Bunlar büyük tehlikelerdir. İşte bunlardan kurtulmak nedir? İşte felah budur. Yani bu tür büyük felaketlerden kurtulmak felah budur. Üçüncü olarak tabii cennette ebedi nimetlere nail olmaktır felah. Cennet nimetlerine, sonsuz bir devlete, bitmeyen bir nimete, hüznü, üzüntüsü olmayan bir sevince, hastalığı olmayan bir sıhhate, hesabı olmayan, hesapsız kitapsız cennete girmeye, ahirete ulaşmaya ve hicabı olmayan bir cemale. Yani
evet.
İstediği zaman Allah'ı görmeye cennette nail olacak. Böyle bir nimete nail olmak, işte felah budur. Mutlak kurtuluş budur.
Evet. Bakara suresinin 5. ayetinden başlamıştık ve burada geçen ibareler, lafızlar üzerinde biraz durduk. Ardından müttakilerin güzel akıbetiyle ilgili hocamızdan bazı malumatlar edindik. Ve netice itibariyle de ben hocama yöneliyorum. Hocam, son olarak Bakara suresinin bu ilk 5 ayetiyle alakalı birkaç programdır zaten sizleri dinliyoruz. Ama son olarak böyle kısaca özetleyebilecek olursak ve bunlarla alakalı söyleyebileceğimiz, son olarak ilave edeceğimiz neler vardır diye size sormak istiyorum. Buyurun.
Şimdi efendim, bu Necmettin Dâye Hazretleri var. Et-Tevilatün Necmiye diye meşhur bir tasavvufi tefsiri var. Onun yorumuyla bu ayetleri tamamlamış olalım. Ardından şöyle bir genel çerçeveyi hatırlayarak ayetlerde zikredilen hususları ana hatlarıyla bu 5 ayeti tamamlamış olalım.
Evet, buyurun.
Necmettin Dâye Hazretleri diyor ki bu ayetteki, son ayetteki hüden kelimesinin nekre olması, belirsiz bir isim olması. Bir marife vardır Arapçada kelimeler, bir nekra vardır. Marife bilinen, tanınan şeyleri ifade eder. Nekre evet. Biraz belirsiz şeyleri ifade eder. Bunun bu lafızda, yani hüden lafzıyla gelmesi, el hüda değil de hüden şeklinde gelmesi, Allah'ın sırlarından bir sır, nurlarından bir nur, lütuflarından bir lütuf, hakikatlerinden bir hakikattir. Ya da hidayetin böyle olduğuna işarettir. Allah'ın peygamberlerine, velilerine ihsan ettiği şeylerin tümü onun, Allah'ın zati ikramıdır, inamıdır, ihsanıdır ve Allah'ın tabi sıfatlarının kemali yanında Allah'ın kullara lütfettiği bu nimetler, Allah'ın hazineleri yanında okyanustan bir damla mesabesindedir.
Evet.
Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde, Buhari, Müslim gibi kaynaklarda da geçen sahih bir hadis bu. Yeminullahi mel'a diye başlayan bir rivayet bu. Allah'ın sağ eli, tabii burada kastedilen Allah'ın hazinesi, Allah'ın kudreti belki manasına ifade edilebilir. Allah'ın hazinesi dopdoludur. Gece ve gündüz ondan yapılan infak, Allah'ın bu hazineden kullarına ettiği ihsan hiç onu eksiltmez. Yani Allah'ın hazineleri o kadar geniştir ki ondan yapılan izzetler, ikramlar, lütuflar Allah'ın hazinesinden hiçbir şey eksiltmez.
Evet.
Yine hüden kelimesinin bu şekilde nekre olması, müttakilerin bu hidayet sayesinde işte peygamberimize ve peygamberimizden öncekilere, indirilene inanmaları, ahireti yakinen kabul etmeleri, kesin kes ona inanmaları hususuyla da irtibatlıdır. Onlar felah ehlidirler. Mutlak kurtuluşa eren kimselerdir.
Evet.
Onlar nefislerinden geçmişlerdir. Canlarından, mallarından geçmişlerdir. Allah yolunda varlıklarını infak etmişlerdir. Onlar namaza devam eden kimselerdir. Namazın nuruyla kurtulmuşlardır ve ahireti adeta gözleriyle görüyor gibi ona iman etmişlerdir. Tabii bunun neticesinde de Cenab-ı Hak onlara türlü türlü nimetler bahşetmiştir, bahşedecektir ve onlar büyük bir saadete, büyük bir dereceye nail olacaklardır ve dönüş neticede Allah'adır.
Evet.
İnne ila rabbike ruc'a, dönüş Allah'adır.
Evet.
Dolayısıyla toparlayacak olursak bu ilk 5 ayette elif lam mim hurufu mukattasıyla başlayan bu 5 ayette Kur'an-ı Kerim'in kendisinde hiç şüphe olmayan bir kitap olduğu.
Evet.
Ve Kur'an-ı Kerim kitabın müttakilere hidayet olduğu, müttakilere yol gösteren bir kitap olduğu ifade edildi.
Evet.
Ardından müttakilerin, bu müttaki dediğimiz, takva sahibi dediğimiz bu kimselerin özellikleri ayet-i kerimelerde sayıldı. Birincisi, onlar gaybe iman ederler, namazı ikame ederler, dost doğru kılarlar ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıklardan infak ederler.
Evet.
Onlar, ey Muhammed, sana indirilene iman ederler. Yani Kur'an-ı Kerim'e iman ettikleri gibi aynı zamanda senden önce indirilene de iman ederler. Ve onlar ahirete kesin olarak, kesin kes inanırlar.
Evet.
İşte bu sıfatları taşıyan, bu özellikleri taşıyan müttaki, takva sahibi kimseler Rableri tarafından, Allah tarafından bir hidayet üzeredirler.
Evet.
Ve felaha erecek, kurtuluşa erecek olanlar da ancak onlardır gibi özette bir manaya geliyor. Mealen ayet-i kerimeler bu manadadır.
Evet. Hocam, arzu ederseniz tabii burada bir kısmı, bir bölümü tamamlamış olduk. Tabii programımızın konsepti gereği hatırlatmakta tekrar ben fayda görüyorum. Daha çok günlük hayatta okuduğumuz, anlamaya çalıştığımız, okumaya çalıştığımız, anlamaya çalıştığımız ve daha çok muhatap olduğumuz ayeti kerimeler, belki surelerle alakalı bir özellikle konsepte sahip olalım istemiştik, arzu etmiştik ve bu minvalde de tabii Fatiha ve Elif Lam Mim özellikle diye tabir edilen Bakara suresinin ilk 5 ayetiyle başlamış olduk ve devam ettik. Şimdi de yine aynı şekilde Ayetel Kürsi diye adlandırılan ayetlerden devam edelim arzu ediyorum. Bakara suresinin 255. ayeti olması lazımdı. Buyurun hocam.
Evet, yani kürsi ayeti demek. Ayetel kürsi, kürsi ayeti demek. Bu Bakara suresinin dediğiniz gibi bir ayetidir. 255. ayetidir. Biraz tabii uzunca bir ayeti kerimedir. Bu ayetin içerisinde geçen vesi'a kürsiyyuhus semavati vel ard, onun kürsüsü, Allah'ın kürsüsü gökleri ve yeri içine alır kısmında ayetin kürsi kelimesi geçtiği için bundan dolayı ayetel kürsi, kürsi ayeti,
evet,
adı verilmiştir. Tabii bu ayeti kerime bir bakıma Allah'ı anlatıyor, Allah'ı tanıtıyor. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın birliğinden, isimlerinden, sıfatlarından bahseden ayet-i kerimelerin ayrıca bir fazileti vardır. Elbette Kur'an-ı Kerim'in tamamı fazilettir. Ayetlerin bir kısmı bir kısmından fazilet bakımından üstün olur mu diye ulema soruyor. Elbette şu bakımdan üstün olur, şu bakımdan üstün olmaz. Şöyle ifade edelim. Allah'ın kelamı olması bakımından elbette Kur'an-ı Kerim'in tamamı fazilete sahiptir. Bütün ayetler, tabii, faziletlidir.
Evet.
Ama bazı ayeti kerimeler içerdikleri konular bakımından, işte Allah'ı tanıtan, Allah'ı bize anlatan, Allah'ın zatını, sıfatlarını, birliğini, isimlerini, esmasını anlatan ayet-i kerimeler daha da bir faziletli sayılmıştır. İşte ayet-el kürsi de onlardan birisidir.
Evet.
Allah Teala'nın birliğinden bahsediyor. Allah Teala'nın bazı sıfatlarından bahsediyor. Aynı şekilde işte Hüvallahüllezî diye halkımız tarafından bilinen Haşr suresinin son ayetleri gibi, ya da İhlas suresi, Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk olarak Efendimiz'in hadisinde ifade ettiği,
evet,
bütün bu ayetlerin ortak özelliği olarak baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ı tanıtması, Allah'ın zatını, isimlerini, sıfatlarını tanıtması bakımından bu ayeti kerimeler diğer ayeti kerimelere göre daha da faziletli görülmüştür.
Evet.
İşte bu ayeti kerime, ayetel kürsi, Allah lafzıyla başlıyor. Allahu la ilahe illahu. Allah, ki o, ondan başka ilah yoktur. Evet, önce Allah lafzı üzerinde biraz duralım arzu ederseniz.
Tabii, buyurun.
Buna lafzayı celal de deniliyor. Hadislerde Efendimizin hadislerinde beyan olunduğu üzere Allah Teala'nın 99 ismi vardır buyuruyor Efendimiz. Ki Esma-i Hüsna'nın en büyüğü Allah ismidir. Allah ismi aynı zamanda ismi camidir. Yani Allah'ın bütün zat, sıfat, esma hepsinin manasını kendisinde toplayan bir zat ismidir.
Evet.
Allah'ın hiçbir sıfatı hariç olmamak üzere Allah ismi bütün sıfatlarının içerir, manasını ifade eder. İlim, kudret, fiil gibi diğer sıfatlar veya bunlarla ilgili Allah'ın isimleri münferid olarak bir yönden, bir manadan Allah'a delalet eder. Ama Allah lafzayı celali, Allah ismi her cihetten hususidir, Allah'a özeldir. Allah'tan başka hiçbir kimse, hiçbir varlık için ne hakikaten ne mecazen, mecazi bile olsa bu ismin kullanılması doğru değildir, caiz değildir.
Evet.
Ama mesela Kadir gibi veya Kadir gibi, Alim gibi, Alim gibi, Rahim gibi diğer isimler başkaları hakkında mecazen kullanılabiliyor. Kullanılması caizdir ama özellikle Allah ve Rahman isminin başka hiçbir varlığa, hiçbir insana verilmesi caiz değildir.
Evet.
Tabii insanın manen kemale ermesinde, inkişaf etmesinde Allah'ın bu mübarek isminin, Allah isminin, ismi celalin payı büyük olmalıdır. Nasibi büyük olmalıdır kulun bu isimden. Kalbini, gönlünü, himmetini bu ismi celil ile, ismi celal ile, Allah ismiyle hemhal olmalı. Adeta bu isimde müstarak olmalıdır. Ondan başkasının muhabbetini kalbinden, gönlünden çıkararak Allah'ta fani olmalıdır. Ondan başka bir arzusu, isteği olmamalıdır. Ondan başka bir beklentisi, ondan başkasından bir korkusu olmayacak bir kıvama, manevi bir kemale ulaşmalıdır. Çünkü Allah'tan başka her şey boştur. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde diyor ki astaku beytin galetul veya astaku şiirin beytin galetul arab kavlu lebit. Arapların söylediği sözlerin, şiirlerin, beyitlerin en doğrusu lebidin, lebit isimli şairin şu sözüdür diyor. Ne demiş lebit? Ela kullu şeyin ma halallaha batilu. Dikkat edin, biliniz ki Allah'tan başka her şey batıldır, her şey boştur.
Evet.
Demiştir. Efendimiz de bu Lebid'in bu şekildeki bu ifadesini Efendimiz de takdir etmiştir. Tabii Allah isminin başka isimlerde bulunmayan, Allah'ın diğer isimlerinde bulunmayan pek çok hususiyetleri vardır. Yani bunları sayıp dökmekle bitmez. Biz insanoğlu ancak idrakimiz kadarıyla, ilmimiz kadarıyla, bilebildiğimiz kadarıyla bunları ancak nakledebiliyoruz. Mesela bunlardan bir özelliği bu ismin, bir özelliği diğer ilahi isimlerden, bazı isimlerden harf eksiltilse, bir harf düşse bazen manası bozulabilir, alakasız hatta kötü manaya gelebilir. Fakat Allah ismi celili, ismi celali böyle değildir. Mesela Allah isminin başındaki elif harfi kaldırılsa yine Allah'a delalet eder.
Evet.
Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de her birinin örnekleri var. Lillahi ma fis semavati vel ard ayetinde olduğu gibi baştaki elif yok. O zaman manası göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Bu ayet başka ayetlerde de var örnek. İkinci harfi yani birinci lam, iki tane lam vardır Allah isminde.
Evet.
Birinci lam kaldırılsa o zaman lehu kalır Allah isminden. Bunu bu şekilde de Kur'an-ı Kerim'de lafız var. Lehu ma fis semavati vel ard yine aynı manayı ifade ediyor. Göklerde ve yerde ne varsa onundur, ona aittir. Yani Allah'a aittir.
Evet.
Şeklinde. İkinci lam da kaldırılsa, bu lehudaki lam da hazfedilse, geriye sadece hu kalıyor. Hu Allahüllezî la ilahe illa hu. Ayet-i kerimesinde olduğu gibi yine o Allah ki ondan başka ilah yoktur. Yani o lafzı, hu lafzı yine Allah'a delalet ediyor.
Evet.
Hülasa yani hangi şekilde kalırsa kalsın baştan itibaren harfleri eksiltilse bile Allah isminin Cenab-ı Hakk'a delalet ediyor.
Evet.
Şimdi burada İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin mensup olduğu Celvetiye tarikatının piri, pirlerinden Hüdayi Hazretleri'nin de şeyhi olan Üftadi Hazretleri var malum.
Evet.
Bursa'nın meşhur evliyasından Ondan şöyle bir nakil yapıyor Bursevi Hazretleri. Şeyh Üftade Hazretleri şöyle derdi diyor. Alaaddin Halveti diye, Halvetiye tarikatı meşayihinden bir zat var. Üftade Hazretlerinden tabii daha da önce yaşamış bu zat.
Evet.
Bursa'ya gelince bu zat Alaaddin Halveti Hazretleri Ulu Cami kürsüsüne çıkmış vaaz etmek üzere. Tabii büyük bir cemaat de bu zatı bekliyormuş.
Evet.
Konuşmasını bekleyen kalabalık da bir cemaat var. Söze başlayıp bir kez ya Allah diyor bu zat. Cemaatte öyle bir diyor haleti ruhiye meydana geldi ki hepsi diyor dönmeye başladılar. Kendilerinden geçtiler. Neredeyse diyor cemaat korku ve ağlamaktan kendilerine geri gelemeyeceklerdi. Kendilerine dönemeyeceklerdi.
Evet.
Demek ki böyle insan böyle gönülden koparak, gönülden gelerek bir defa Allah dese insanlara ne kadar tesir ediyor. Tabii onu söyleyebilecek bir dil, gönül, bir kıvam lazım.
Kesinlikle.
Elbette onun için. Yine bir başka hikaye de Vefa Hazretlerinin, Şeyh Vefa Hazretlerinden nakledilen bir hikaye var.
Buyurun.
Onun devrinde padişah vefat edince bir grup adam toplanıp veziri, sadrazamı herhalde öldürmek istemişler. Vezir de onların elinden kurtulmak için ne yapacağını bilememiş ve sonunda Şeyh Vefa Hazretlerinin gelip evine sığınıyor.
Evet.
Yardım talebinde bulunuyor. Vefa Hazretleri de onu evine alıyor. Veziri kovalayan peşinde olan kimseler de gelip Vefa Hazretlerinin evine hücum ediyorlar, saldırıyorlar.
Evet.
Şeyh Vefa Hazretleri kapıya çıkıyor, dışarı çıkıyor. Bir kez ya Allah diye zikredince, söyleyince
evet.
Korkudan hepsi dağılıp gidiyor. Yani böyle Allah dostlarının böyle menkıbeleri var.
Evet.
Tabii şöyle bir sual hatıra gelebilir. Yani biz de defalarca Allah diyoruz, ya Allah diyoruz ama ne kendi üzerimizde bir tesir oluyor, ne başkaları üzerinde bir tesir oluyor diye düşünebilir. Yani bu Allah dostlarının bir defa Allah demesiyle, ya Allah demesiyle böyle tesirlerin meydana gelmesi neden oluyor diye sorulacak olursa, onlar nefislerini tezkiye etmişler, nefislerini arıtmışlar, temizlemişler, artık nefis bertaraf olmuş.
Evet.
Dolayısıyla bir takım güzel meziyetler, faziletler elde etmişler, güzel ahlaka ermişler, manevi dereceleri kat etmişler ve Allah'a yakınlık kesbetmişler. Dolayısıyla onların Allah demesiyle bizim gafilane bir şekilde Allah dememiz herhalde elbette birbirinden farklıdır.
Evet.
Hatta Mesnevi'den bir kısa hikayeyle toparlamış olalım.
Buyurun.
Bir derviş efendim bir tekkeye bir yolcu misafir oluyor. Efendim tabii tekkede de ikram edecek bir şey yok. Tabii eski zamanda biniti de var, merkebi de var. Muzip bir derviş götürmüş misafirin merkebini çarşıda satmış. Parasıyla yiyecek, içecek almış. İşte akşam zikir meclisi olmuş. İnsanlar toplanmışlar. İzzet ikram o satılan merkebin ücretiyle bilmem ne. Sonra iş zikre gelince işte Allah Allah la ilahe illallah derken arada o muzip derviş misafirin merkebini satan derviş harbereft diyormuş. Yani merkep gitti diyormuş.
Evet.
Misafir de Farsça bilmediği için o da diyormuş. Bu dediğinde bir hikmet vardır. Onun dediğini ben de söyleyeyim diyormuş. O da harbereft diyormuş. Ama ne dediğinden farkı haberi yok.
Evet.
Neyse sabah olunca tabii misafir yola düşmek istiyor. Diyor ki dervişe getirin bizim merkebi de diyor ben gitmek istiyorum. Derviş diyor ki ben akşam diyor zikirde arada sana söylüyordum anlamadın mı? Diyor ki ben ne bileyim ben Farsça bilmem ki sen ne dedin ki diyor. İşte merkep gitti yani merkebi sattık gitti filan dedim diyor sen niye anlamadın?
Evet.
Tabii bu sembolik bir hikaye ya buradan şey nedir? İşte zikrederken ne dediğinin farkında olmayan insanın durumu bir bakıma bu gafil insanın ne dediğini bilmeyen insanın durumuna benziyor. Demek ki Allah ismi aşk ile şevk ile ve kimin adını ağzımıza aldığımızı bilerek söylenirse elbette bunun tesiri olur.
Evet.
Hem insanın kendisine olur, hatta karşısındakilere olur, bu hikayelerde gördüğümüz gibi.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ama bu hafta da tabii bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ayet-el Kürsi'nin başında özellikle lafz-ı ecelerle ilgili şimdilik bu malumatları edinmiş olduk. İnşallah bir sonraki programda da buradan devam edelim.
İnşallah.
Peki. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, efendim bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu haftaki programımızda Bakara suresinin 5. ayetini tamamlayarak özellikle Elif, La, Mim diye tabir edilen kısmı neticelendirmiş olduk ve bu ilk 5 ayeti kısaca da tekrar bir toparlamış olduk. Ardından Ayet-el Kürsi'ye geçtik ve burada Lafz-i Celal, Allah lafzı ile ilgili hocalarımızdan özellikleri ve hususiyetleri ile ilgili bazı malumatlar edinmiş olduk. İnşallah Ayet-el Kürsi'den kaldığımız yerden bir sonraki programda devam etmeyi ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı günler.